Final Dergisi, Türkçe Soru Bankası 2, 4. Kaset, 2. Yüz. 25. Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle ikincinin nedeni durumundadır? A. Bize uğramazlarsa da biz onlara uğrayalım. B. Kimseye karışmasın da kendi işine baksın. C. Bu saatten sonra çalışsa da fark etmez. D. Arkadaşlarıyla anlaşamadığı için grubunu değiştirdi. E. Zarar vermesinler de yardım etmeleri şöyle dursun. 26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir koşula bağlı olma anlamı vardır? A. İster gel ister gelme biz gideceğiz. B. Dersleri kötü üstelik çalışmıyor. C. Gerek ben gerekse sen bu işi yapmalıyız. D. Yarın ben gelirim ama sen de erken geleceksin. E. Kimse dinlemiyor, oysa anlattıkları çok ilginç. 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şaşkınlık söz konusudur? A. Köye gidecekmiş, hele bir gitsin o zaman konuşurum. B. Hele bekle ne yapacağımı görürsün. C. Yürü hele ileride düze çıkarız. D. Hele şükür sonunda kavuşabildik. E. Hele bak ne marifetler varmış sende. 28. Düşünceyi, duyguyu saptamada bir araç olduğu gibi bunları aktarmada da bir araçtır yazı. Bu cümle anlam bakımından aşağıdakilerden hangisine en yakındır? A. Yazıya aktarılmayan düşünce ve duygular zamanla unutulur gider. B. Yazı, düşünceyi, duyguyu saptayan ve aktaran bir araçtır. C. Yazılmayan şeyler sadece düşünce ya da duygu olarak kalmaya mahkumdur. D. Yazmak bazı kişiler için bir tutku, bazı kişiler içinse bir meslektir. E. İnsanların düşünceleri, duyguları değiştiği sürece yazı varlığını sürdürecektir. Test 30. Paragraf yorumu 1. 1. Yaşadığımız çağı anlamak için yazarların, öğretim üyelerinin, devlet adamlarımızın kullandığı kelimeleri anlamak zorundayız. Ne var ki bu kelimeler okullarda öğretilmediğinden, gençlerimiz çok dar bir kelime dağarcığına sıkıştırılmış durumdadırlar. Gençlerin bazıları adeta bir kabile dili konuşuyorlar. Ne Halef Selefi ne de bunların Türkçe karşılığı olan öncel ardılı biliyorlar. Oysa düşünmek için kelimeler şarttır. Kelime azlığı yalnız siyah beyaz ikiliğinden ibaret dar bir hayat anlayışı doğuruyor. Griler kayboluyor. Türk Dil Kurumu grilerin yani ayrıntıların bilinmesini sağlamalıdır. Bu parçada yazarın asıl yakındığı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gençlerin kelime hazinelerinin çok sınırlı oluşundan. B. Eğitim-öğretim çalışmalarının okullarda yeterli düzeyde olmadığından. C. Gençlerin eski dili yeterince bilemeyişlerinden. D. Türk Dil Kurumu'nun yeterince kelime türetmemesinden. E. Halk-aydın diyaloğunun bir türlü kurulamamasından. 2. Nurullah Ataç hep eleştirmen olarak düşünülmüştür. Oysa Ataç'ın asıl önemi eleştirmenliğinden değil, Türkçenin düz yazı dili olarak kurulması yolunda harcadığı çabadan gelir. O da farkındadır bunun. Eleştirmen bir öldü mü, bir daha kimse anmaz onu der. Ama öte yandan bir şey kalmayacak mı benden sorusuna şu alçak gönüllü cevabı verirken gerçek öneminin nereden geldiğini de belirtir. Bugün bu ülkede bir dil kuruluyor. O yapıda benim de bir taşım vardır. Ancak görünmeyen, kimsenin gözüne çarpmayan, ta gerilerde bir taş. Bu parçada yazarın asıl yakındığı konu aşağıdakilerden hangisidir? A. Nurullah Ataç'ın Türk yazı diline yaptığı katkının anlaşılmamış olmasından. B. Nurullah Ataç'ın ünlü bir eleştirmen olduğunun kabul edilmemesinden. C. Nurullah Ataç'ın değerlerinin çok geç anlaşılmasından. D. Nurullah Ataç'ın yazılarında devrik cümleye çok yer vermesinden. E. Nurullah Ataç'ın gereğinden fazla alçak gönüllü bir insan olmasından. 3. Nokta nokta nokta insanoğlu ne öğrenmişse birbirinden öğrenmiştir. Ne bulmuşsa ortaklaşa bulmuştur. Birikimlerin yeni bir biçim alması, yeni bir buluşun ortaya çıkması, dolu bardağa son damla suyu koyan insana ait olmuştur. Bardağı dolduranlar unutulmuş, son damlayı koyan büyük insan sayılmıştır. Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir? A. Bir toplumun gelişmesi, bilimin ve sanatın yücelmesi kişisel yeteneklere bağlıdır. B. Bir insanın en önemli yanı düşünebiliyor olmasıdır. C. Bilimsel gelişmelerin ortaya çıkması sanıldığı kadar kolay olmamıştır. D. İnsanın bir şey icat etmesi önce o şeyi düşlemesiyle olmuştur. E. Bilimde ve sanatta hiçbir şey tek kişinin eseri değildir. 4. Beethoven'a çaldığı bir parçayı dinleyen biri ne anlatıyor bu diye sormuş. Besteci aynı parçayı tekrar çalmış, işte bunu demiş. Ben gerçek sanat eserinin özetlenemeyeceği gerçeğine getirmek istiyorum sözü. Şiir özetlenemez. Yargısı genellikle üzerinde birleşilen bir yargıdır. Gerçekten değerli bir romanda özetlenemez bence. Özetlemeye kalktığınız zaman o romanı roman yapan öğeler yok olur gider. Bir Faulkner'i, bir Dostoyevski'yi, bir Stendhal'ı özetleyebilir misiniz? Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Bir besteciye bestesinin anlamını sormanın yersizliği. B. Roman özetlerinin okuru tembelliğe iteceği. C. Bir sanat eserinde tat almanın onu bütünüyle algılamaya bağlı olduğu. D. Sanat eserlerinin değerlisiyle değersizini ayırmanın çaba harcamayı gerektirdiği. E. Bir şiirin ancak özüne inilerek kavranabileceği. 5. 1. Her atasözü belli bir kalıp içindedir. 2. Atasözlerindeki sözcüklerin yeri değiştirilerek kalıp bozulmaz. 3. Genel kural bu iken kimi atasözleri türlü nedenlerle birden fazla kalıp görünümündedir. 4. Atasözleri arasında anlamları birbirine karşıt olanları da vardır. 5. Eskiden yapılmış değişikliklere bakarak atasözlerinde yeni değişiklikler yapmamalı, kalıplaşma bozulmamalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. 6. Sahip olunan araç gerecin kusursuzluğu ve teknisyenlerin ustalığı sayesinde film yapmanın roman yazmaktan daha kolay olduğu söylenebilir. Oysa film yapmak gerçekte zor iştir. Çünkü bu paragraf anlam bütünlüğü dikkate alınarak aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? A. Dil kuralları okullarda öğretildiği halde sinema estetiği diye bir ders öğretilmemektedir. B. Roman yazmayanlar bu işin zorluğunu bilemezler ve bir roman yazarını anlayamazlar. C. Hem roman hem de film sanatın iki önemli koludur ve ihmal edilmemelidir. D. Film yapımcılığı Türkiye'de romancılık kadar eski değildir. Ancak kolay bir iştir. E. Televizyon teknolojisiyle birlikte artık film yapımcılığı ölmüştür. 7. Milyonlarca kişi kitap okuyor, müzik dinliyor, tiyatroya, sinemaya gidiyor. Neden? Belli ki ... gerçek anlamda insan olmak istiyor. Ayrı birey olmakla yetinmiyor. Bireysel yaşamının kopmuşluğundan kurtulmaya, daha anlamlı bir dünyaya geçmeye çabalıyor. Bu parçadaki boş yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? A. Spordan hiç hoşlanmıyor. B. Sanatçılara destek olmak istiyor. C. Çok iyi para kazanıyor. D. Kendisini aşmak istiyor. E. Hepsi de sanatçı olmayı düşünüyor. 8. Verdiği sözde durmadığı, yarın getiririm dediği bir yazıyı bir ay beklettiği, yaparım dediği bir şeyi yapmadığı olmadı mı? Çok. Ama bunlar onun sanatçı kaprisleriydi. Her şeyden olduğu gibi kendinden de hoşnut olmayan bir insanın kendi sözlerine, hareketlerine fazla önem vermemesini doğal karşılamak lazım. Yapmadığı bir şey vardı. Yazısını beğendirmek veya kendini daha çok tanıtmak için pek çoğumuzun hoş göreceği çarelere hiçbir zaman başvurmadı. Bu onda ustalık çağının getirdiği bir küçümseme değildi. Daha ilk yazılarını bastırdığı sırada bile ancak yazmadan edemeyeceği şeyler yazmış, bu yazdıklarını da kendine güvensizliğin verdiği bir hoşnutsuzlukla ancak ısrarlar karşısında elinden çıkarmıştır. Bu parçada kendinden söz edilen kişi aşağıdakilerden hangisiyle nitelenemez? A. Çevresiyle iyi geçinemeyen. B. Tanıdıklarına hoşgörülü davranan. C. yazdıklarını yayımlamada kararsız davranan. D. İnandığı doğruları dile getiren. E. Övülme gereksinimi duymayan. 9. Yorumcular ne yapıyorlarsa sizin de onu yapmanızı istiyorum. Ancak kendi bilgilerinizin yetmediği yerde yorumcuların bilgilerinden ve görüşlerinden yararlanın. Onların açıklamaları hiçbir zaman sizin malınız olmaz. Kolayca aklınızdan çıkabilir. Buna karşılık sizin gördükleriniz kendi zihninizden doğmuştur ve sizde kalır. Onları konuşurken, danışırken, çekişirken, tartışırken aramadan bulursunuz, diyen bir yazar aşağıdakilerden hangisini özellikle vurgulamak istemektedir? A. İyi bir yorum yapabilmek geniş bir kültür birikimi gerektirir. B. Her görüşe, her yoruma iltifat edilmemelidir. C. Herkes yorum yapabilir ama önemli olan yapılan yorumların isabetli olmasıdır. D. İnsanın kendi yorumları başkalarından öğrendiği yorumlara göre daha kalıcı olur. E. Her yorum yeni düşünceler ortaya koymak için atılmış bir adımdır. 10. Nokta nokta nokta öncelikle ikisinin de bir görüntü sanatı olduğuna inanıyorum. Biri renk ve çizgileri kullanıyor, öteki sözcüklerin sihirli gücünü. Ama biraz derinleşince ikisinin arasında başka ortaklıklar da ortaya çıkıyor. İstif ve kompozisyon gibi. Bir ozan olarak beni en çok ilgilendiren ortaklık yine de görüntü. Örtücü, gizleyici, sislendirici bir sanattan yana değilim. Anlam bütünlüğü dikkate alınarak bu paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Resim sanatı diyebilirim ki insanlık tarihi kadar eskidir. B. Resim, heykel gibi sanatlar arasında ayrım yapmayı sevmem. C. Her sanat dalının kendine özgü özellikleri, teknikleri vardır kuşkusuz. D. Sanatsız bir dünya yenilir, yutulur cinsten bir şey değildir elbet. E. Resim ile şiir arasında önemli bir bağ olduğu kesin. 11. Şiir öğretilmez, öğrenilmez, bulunur. Böyle diyorum. Çünkü her ozan kendi tarlasını kendi kazar. Oradan çıkardığı da başka kimseninkine benzemez. Toprağın birçok damarlarından yararlanarak kendi alaşımını ortaya çıkarır. Elbette her ozan gibi ben de işin başında kendi kazacağım yolu düşündüm. Bunun için de benden önceki yolları inceledim. Taşları, kumu, çakılı nasıl dökeceğimi araştırdım. Ancak bütün bunlar bana kendime özgü yolu bulmama yardım etti. Bu paragrafta şiiri şiir yapan temel unsur olarak aşağıdakilerden hangisi görülmektedir? A. Hayal gücü, B. Yaşam birikimi, C. Taklitçilik, D. Biçimsel yapı, E. Özgünlük. 12. Tiyatronun görevi yeni kelimeleri tanıtmak ve dile yerleştirmek değildir. Bu görev televizyon gibi yayın araçlarına düşer. Özellikle gerçekçi oyunlarda yeni türetilen ve halkın henüz kullanmadığı kelimelerin kullanılmasına karşıyım. Şinasi tiyatroda kişilerin kişiliklerine göre konuşması gerektiğini söylerken en doğru ilkeyi göstermişti. Alışılmamış kelimeler sahnede kullanıldığında halkta tepki yaratıyor. Bugün Türkçeyi çok iyi kullanan yazarların yanı sıra aşırı öz Türkçe kelimelerle dolu eserlerle de karşılaşıyoruz. Tiyatro eserlerinde bunu yapamazsınız. Tiyatroda rol alan her oyuncu, kahramanın mensup olduğu toplum kesimine uygun biçimde konuşur. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Yeni türetilen sözcükler kamuoyuna kitle iletişim araçlarınca sunulmalıdır. B. Tiyatro yeni sözcüklerin benimsetilmesinde elverişsiz bir türdür. C. Şinasi tiyatro dilinin doğal ve yapmacıksız olduğunu savunmuştur. D. Tiyatronun görevi toplumsal sorunları yansıtmak ve halkı aydınlatmak olmalıdır. E. Tiyatro eserlerinde çok yeni kelimelerin kullanılması seyirci tarafından hoş karşılanmamaktadır. Test 31. Paragraf yorumu 1. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya elverişli değildir? A. Uygar insan konuşan, konuşmadan duramayan insandır. B. Gecenin geç saatlerinde her şeyin sustuğu, havanın durulduğu anlarda bir köşeye çekilip şiir okurum. C. Düşünce ve sanat adamları sözleri ve yazılarıyla dile değer kazandırırlar. D. Oysa biz bütün dünyanın hayranlığını kazanan bu doğal anıtların ayakta kalmasının sorumluluğunu taşıyoruz. E. Bir eleştirmen her şeyden önce çok bilgili olmalı, görüşlerinde çelişkiye düşmemelidir. 2. Taklit dönemi sanatçının emekleme dönemidir. Her sanatçı başlangıçta taklit eder. Şunu ya da bunu beğenir, şuna ya da buna benzemek diler. Fakat sonra gerek dünya görüşü, gerekse estetik düşünceleri bakımından kişisel bir bileşim yapar, taklit etmekten kurtulur. Eğer bu olmazsa o sanatçı oyalanır gider. Öncekilerin dümen suyuna kapılır. Aynı şey kuşaklar içinde de geçerlidir. Yeni bir kuşak başlangıçta elbet önde gelen kuşağı taklit ederek işe başlayacak, giderek bağımsız bileşimlerini yaparak kendi renkleriyle görünecektir. Bu bakımdan taklitçiliğin başlangıç için şaşılacak bir yanı yoktur. Şaşılacak yan vakit geçtiği halde kişisel bir bileşime varılamamasındadır. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanatçıları başarıya ulaştıran tek etmen taklittir. B. Sanat hayatına taklitle başlanabilir ancak özgünlüğü yakalamak esastır. C. Bir sanatçının sanata taklitle başlaması kadar doğal bir şey olamaz. D. Sanatçı taklit edeyim derken başkalarının eserini kopya etmemelidir. E. Kimi eleştirmenler sanatçıların işe taklitle başlamalarını onaylamazlar. 3. Eğitim ve dil birbiriyle yakından ilgili iki alan. Kuşkusuz dili kullanmanın tek amacı eğitim değildir. Ama eğitimi dilsiz gerçekleştiremezsiniz. Bu yüzden eğitici yanların dili açık, seçik, doğru ve seslendiği kitlenin düzeyine uygun olmalıdır. Bu koşullara sahip olmayan bir kitap, içindeki bilgiler ne kadar yararlı olursa olsun, işlevini yerine getiremez. Aktarılamayan, anlaşılamayan bilgi de bir bakıma yok sayılır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Okurların anlayamayacağı bir dille yazılmış kitaplar eğitimde amaca ulaşmaz. B. Bir kitabın dili kadar içindeki bilgiler de önemlidir. C. Bir kitleyi eğitmek için öncelikle o kitleye bir yabancı dil öğretilmelidir. D. Eğitimle ilgili kitaplar çağdaş bilgilerle dolu olmadığı sürece işe yaramaz. E. Bir bilgiyi yok saymak gerçekte o bilginin işe yaramayacağını göstermez. 4. Önce bir romanı okumak için bir koltuğa oturmanın yetmediğini söyleyeceğim. Okumak da yazmak gibi özel bir çaba gerektirir. Bu çabayı göstermeyenler okuduklarının tadına varamazlar. Bir resme şöyle bir bakıvermekle, bir müziği şöyle bir dinleyivermekle, bir romanı şöyle bir karıştırıvermekle sanatın mutluluğu elde edilemez. Çabayı göze alamayanlar sanata yaklaşmamalıdırlar. Çeşitli mutluluklara olduğu gibi sanat mutluluğuna da alın teriyle ulaşılır. Bu parçanın bütününde neden söz edilmektedir? A. Roman okumanın kolay bir iş olmadığından. B. Bir besteyi sevebilmek için defalarca dinlemek gerektiğinden. C. Bir resme yüzeysel bakmakla değerinin anlaşılamayacağından. D. Mutluluğu elde etmenin biricik yolunun sanattan geçtiğinden. E. Bir sanat eserini anlayabilmenin özel bir gayret gerektirdiğinden. 5. Yalanın kötülüğü söylenen yalana göre değişmez. Önemli veya önemsiz bir yalan söylenmiş, bence ikisi birbirinden farksız. Kendini savunmak için basit ve masum bir yalan uydurmuş ama büyük yalanlar söylemez diyenler, şimdi küçük ve masum bir yalanla işe başlayan kişilerin, yarın büyük yalanlar söyleyebileceklerini neden düşünmezler ki? Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Yalan söylemek insana özgü bir niteliktir, doğaldır. B. Kişi ve toplum olarak bazı küçük yalanlara hoşgörüyle bakılmalıdır. C. Yalan söylemek boyutları ne olursa olsun çok kötü bir özelliktir. D. Önemli olan yalan söylemek değil, bunu alışkanlık haline getirmemektir. E. Büyük ve küçük yalanlara aynı cezayı vermek doğru değildir. Cezalar arasında farklılık olmalıdır. 6. Genelde birçoğumuz eleştirilmekten hoşlanmayız. Biri çıkıp bizim düşüncemizin tersini söyledi mi, onun doğruyu söyleyip söylemediğini bir an bile düşünmeden kendi düşüncelerimizi savunmaya başlarız. Yanlışlarımızı düzeltmek isteyenlere kollarımızı açacağımız yerde yumruklarımızı sıkarız. Oysa ki bunu kendiliğimizden istememiz, gelin bizi eleştirin dememiz gerekir. Gelişmemiş ülkelerde birçok insan en acımasız eleştirileri bile soğukkanlı biçimde dinleme olgunluğunu gösteriyor. Bana göre gelişmiş ülkelerle farkımız da bu. Gelişmekte olan ülkelerde insanlar olaylara tek yönlü yaklaşırken, gelişmiş ülkelerde insanlar olaylara değişik açılardan yaklaşarak doğru kararlara ulaşıyor. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Eleştiri az gelişmiş ülkelerde kabul görmeyen bir davranıştır. B. Karşımızdakinin yanlışlarını, kusurlarını bulup ortaya çıkarmak eleştiri değildir. C. İnsanların eleştiriye tahammülleri birbirinden farklıdır. D. Bir konuda sağlıklı karar vermek o konuyla ilgili eleştirileri dikkate almakla mümkündür. E. Sorunların çözümü aşamasında fazla eleştiri yapmak sorunu karmaşık hale getirebilir. 7. Lise yıllarında niçin her delikanlı ve genç kız şairdir? Niçin milyonlarca genç ömürlerinin belli bir vaktinde şiirin yel değirmenine kalburla su taşıyıp dururlar ve neden bu yılların şiiri kahrı çekilmeyecek kadar değersiz ve sıradandır? Şiiri bu kadar kolaya alışımız ve ben yazdım oldu düşüncesine kapılışımız aslında şiire hakaret değil midir? O yıllarda gençlerin evlenmesine, siyasetle uğraşmasına, müzik setini kurcalamasına bile tahammül edemeyiz de şiir yazmaya kalkışmalarını nasıl hoş karşılarız? Bu parçada yazarın asıl yakındığı husus aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanların gençlik dönemlerinde şiiri basite almalarından. B. Şiir yazmaya çalışan gençlere kılavuzluk edilmemesinden. C. Şiirle uğraşan kişilerin küçümsenmesinden. D. Şiirle uğraşan gençlerin taklitçilikten kurtulamayışlarından. E. Gençlerin yazdıkları şiirlerde belli konuları işlemelerinden. 8. Görünüşe bakılırsa şimdilerde öykücü, romancı, şair dolu yurdumuzda. Gerçekte hiç de öyle değil. Bir kuşak kendinden önceki kuşağı bilmiyor. Verimsizlik, sığlık buradan başlıyor işte. 16. yüzyıl Alman edebiyatını bilmeyen iyi bir Alman şairi, 16. yüzyıl Fransız şiirini bilmeyen iyi bir Fransız şairi bulamazsınız da 50 yıl önceki şiirimizi bilmeyen birçok Türk şairi bulursunuz. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanata ve sanatçıya bakış açısı. B. Günümüz Türk şiirinin özellikleri. C. Sanat hayatımızdaki kısırlık. D. Sanatın ve sanatçının amacı. E. Alman ve Fransız şiirinin üstünlüğü. 9. Toplum sorunlarıyla ilgilenmeyen edebiyat bence eksik, güdük bir şey olur. Bugün Batı'da yazar çevresinin aynı zamanda en ileri düşünürü sayılıyor. Elini eteğini toplumdan çekip fil dişi kulesinde kozasını ören sanatçı tipi, pencereden gözlediği komşu kızı için sararıp solan platonik aşık tipi kadar modası geçmiş bir yaratıktır. İşte Thomas Mann, işte Mel Brooks, işte Upton Sinclair, bunların hepsi toplumun bir aktüel meselesi üzerinde söyleyecek sözü olan, çevrelerindeki aydınlara ışık tutan, yön gösteren yazarlardır. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Edebiyat halkın sorunlarıyla doğrudan ilgilenmelidir. B. Yazarlık gelişmiş ülkelerde çok ciddi bir iş olarak görülmektedir. C. İyi bir yazar toplumun her kesimine yol gösterir, bir pusula görevi yapar. D. Gerçek bir sanatçı yapıtlarını toplumdan çıkarır, toplumsal sorumluluğu olduğunu bilir. E. Batılı yazarların hemen hepsi yapıtlarını aynı teknikle oluşturmaktadırlar. 10. Sanat eserinden ekmek meselesinin çözümünü istemek, ekonomi bakanının işini sanatkardan beklemektir. Toplumda manevi değerler buhranı ve büyük ruh sıkıntıları söz konusu olduğu zaman, sanat eseri sadece sanat eseri olmak haysiyetiyle en tesirli ilaç değerindedir. Bunun için sanatkarın halka öğütler vermesine yahut sosyal ve ekonomik konuları heyecan diliyle ifadelendirmesine lüzum yoktur. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmaktadır? A. Sanatçının halka bunalımlardan çıkış yolu göstermesine. B. Sanatçının bireysel sorunlara ilgi duymamasına. C. Sanatçının toplumsal sorunlardan söz etmemesine. D. Sanatçının halkı korkutacak yazılar yazmasına. E. Sanatçının toplumdan kopuk bir biçimde yaşamasına. 11. Onları 5 yıl önce yazmıştım. Şimdi beğenmiyorum. Biçim bakımından zayıf buluyorum. Şiir yazmanın ustalık gerektiren güç bir iş olduğunu o zaman bilmiyormuşuz demek. Bugün bu tür şiirlerden uzaklaştık. halk edebiyatından yararlanıyoruz. Ama bir atılım yapabilmek, eksiklikten kurtulabilmek için o şiirleri de yazmak gerekiyordu. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur? A. Eski şiirlerinizi neden beğenmiyorsunuz? B. Bu şiirlerinizi ne zaman yazdınız? C. Halk şiirinden nasıl yararlanıyorsunuz? D. Neden şiirle ilgili düşüncelerinizi değiştirdiniz? E. Eski şiirleriniz hakkında ne düşünüyorsunuz? 12. Severim gerçekçi edebiyatı. Bu yaşa kadar en çok onun ürünlerini, o yolda yazılmış hikayeleri, romanları, hep o çığırı öven denemeleri, eleştirmeleri okudum. Bir hikayede romanda anlatılanların gerçekte olanlara benzememesi, çok kimseler gibi benim için de suçtur. Peri masallarından, dev masallarından çocukluğumda bile pek hoşlanmadım. Olmayacak şeyler, benzerleri görülmeyecek insanlar anlatan hikayeler arasında beğendiklerim yoktur demeyeceğim. Ama onlarda da gerçeği aradım. Yazar, gerçeği bir düşle örtmüş, kaldırın o örtüyü, çırılçıplak doğruyu bulursunuz diye düşünüyorum. Bu parçada yazarın edebiyatçılardan hangi nitelikte eserler beklediği söylenebilir? A. Daha çok roman ve hikaye türünde yazılmış eserler. B. İnsanda düş kurma duygusunu besleyecek nitelikte eserler. C. İnsan ve toplum hayatını olduğu gibi yansıtan eserler. D. Yabancıların eserlerini taklitten uzak özgün eserler. E. Belli bir akımın özelliklerini taşımayan eserler. Test 32. Paragraf yorumu 3. 1. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir? A. Hayatta üzüntüsüz yaşayabilmek için parayı kazanmak kadar kullanmayı da bilmeliyiz. B. Ancak bu sadece söylenmesi kolay bir sözdür. C. Hele kız çocukları ileride bir evi idare etmenin bütün zorluklarıyla baş başa kalacaklar. D. Bazıları doğuştan getirdikleri yeteneklerle bu durumu öğrenirler ve öğrenirken de yıpranırlar. E. Eğer bütün çalışmalarımıza rağmen ihtiyaçlarımızı karşılayacak para kazanamıyorsak o işi bırakmalıyız. 2. Yazarken kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım. Kendi gidişimi aksatırlar diye. Gerçekten de iyi yazarlar üstüme fena abanır, yüreksiz ederler beni. Hani bir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına dükkana hiç canlı horoz sokmamalarını sıkı sıkı tembih edermiş. Ben de öyle. Hatta çalgıcı Antiginidis'in bulduğu çare benim daha çok işime gelirdi. Bir şey çalacağı zaman Antiginidis kendinden önce ve sonra halka uzun süre kötü şarkılar dinletirmiş. Bu parçanın yazarı aşağıdakilerden hangisiyle nitelenebilir? A. Kendine yeteri kadar güven duymayan. B. Kitap okumaktan hoşlanmayan. C. Yazılarını bir plana bağlı kalmadan yazan. D. Çok iyi yapıtlar ortaya koyduğuna inanan. E. Çevresindeki yazarları pek beğenmeyen. 3. 1. Muzaffer İzgü yakından izlediğimiz bir gülmece yazarı. Onun hemen her yazdığını ilgiyle tat alarak okuyorum. 2. Yıllardır aynı gazetede çalışmamız ve iyi ilişkiler içinde olmamız belki bunu kolaylaştırdı. 3. Gazete değil de salt gülmece dergilerinde yazsaydı yine de izlerdim onu ama zor olurdu. 4. Çünkü bu dergilerde gülmece olarak yazılanlar çoğunlukla sığ ve zorlama. 5. Büyük ölçüde sözcük oyununa, kaba alaycılığa yaslanıyor bunlar. 6. Konularını da günlük dedikodulardan çıkarıyorlar. Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümleden itibaren olumsuz yargılara yer verilmiştir? A2, B3, C4, D5, E6. 4. Karınca ya da arıya niçin çalıştığı sorulabilseydi, belki bize rahat etmek, mutlu olmak için cevabını verirlerdi. Ama yaptıkları işin sonucu başarmak olurdu. Başarılı öğrencilerin durumları araştırılırsa, çalışma eylemini bilerek, planlı bir biçimde ve bir amaca bağlı olarak yaptıkları görülür. Atatürk yurdu için ve dış düşmanlardan kurtarmak için insana şaşkınlık, saygı ve korku verecek insanüstü bir irade ile çalışmıştır. Savaş sonrasında kendisine "Mutlu musunuz?" diye soran bir gazeteciye verdiği cevap ilginçtir. "Evet, mutluyum çünkü başardım." Bu parçaya konulabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A. Mutlu olmanın yolu. B. Atatürk'ün başarısı. C. Çalışma ve başarı. D. Çalışmanın yöntemi. E. Başarısızlığın nedenleri. 5. Nokta nokta nokta. Bir ikisi ayrı tutulursa eleştirmenlerin geriye doğru atılmış sağlam köprüleri yok. Çoğu bizim eski edebiyatımızı, hatta bütünüyle çağdaş edebiyatımızı okumuş değil. Eski edebiyat konusunda 1940 kuşağının saptadığı değer yargılarıyla bir takım özetler, eski kanıtlarla ya da çok çok bunların ters yüz edilmiş biçimleriyle hareket ediyorlar. Dünya edebiyatı üstüne bilgileri de genellikle el kitaplarından gelme şeylerden ibaret. Oysa kendi eski edebiyatımızı incelemeden günümüz edebiyatının dil verimlerini sağlıklı biçimde değerlendirmenin olanağı yok. Bu yüzden eleştirmenlerin çoğu bir edebiyat yapıtını değerlendirirken silahsız durumda. Bu parçanın başına getirilebilecek cümle aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Edebiyatın gelişmesi eleştirmenlerin çokluğuna bağlıdır. B. Yazarlarımızın çoğu eleştirmenlerin yazılarını dikkate almıyor. C. Türkiye'de eleştiri temelde araştırmaya dayanmıyor. D. Çağdaş edebiyatımızın eski edebiyattan alacağı bir şey yoktur. E. Eleştirmenlik zor iştir. Her şeyden önce mücadele gücü gerektirir. 6. Sanatçı çelişkilerin insanıdır. Kendi içindeki çelişkileri dolu dizgin yaşıyor, onları içtenlikle paylaşabiliyor. Yaşamın içinde, yaşamın çelişkileriyle yoğrulmuş çünkü. Bu nedenle dopdolu bir insan geleceğe olan inancını bir an yitirmeden yüreğinin acısını açığa vurabilen bir kişidir o. Bu şekilde tanıtılan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Deneyimli. B. Sabırlı. C. Açık sözlü. D. Kaderci. E. Hoşgörülü. 7. Nokta nokta nokta. Çünkü eleştiri okumanın, suskunlukta ilgisizliğin bir göstergesidir. Bu nedenle ben, kitaplarımın okunmasını istediğim kadar, onların her yönüyle kıyasıya eleştirilmesini de isterim. Şuna inanıyorum ki, bir başına övgülerin de yergilerin de kişiye bir yararı yoktur. Bir yapıt bütünüyle ele alınmalı, olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirilmelidir. Anlam bütünlüğü dikkate alınarak bu paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A. Eleştiri ortamının canlılığı sanatçının yaratıcılığını etkiler. B. Bir yapıtın başarısı öncelikle onun dil ve anlatımına bağlıdır. C. Yazarların olumsuz eleştirileri de doğal karşılaması gerekir. D. Sanatçılara ağır gelen, yapıtlarına yöneltilen eleştiriler değil, onlar karşısındaki suskunluktur. E. Bir yapıtla ilgili eleştirilerin tek boyutlu olmaması gerekir. 8. Bir topluluğun bulunduğu yerde işler, genel gereksinmelere, belirli kurallara göre yapılır. Bu topluluğun da yararınadır. Şayet bu husus dikkate alınmayıp kişisel isteklere bağlı olarak işler sürdürülüyorsa, toplum yavaş yavaş çatışmaya sürüklenir. Bu nedenle topluluğun olduğu yerlerde senin düşündüğün gibi kişisel istekler dikkate alınarak, anlam bütünlüğü dikkate alınarak bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir? A. Açık yaraya tuz ekilmez. B. Herkesin yorulduğu yere han yapılmaz. C. Taşıma su ile değirmen dönmez. D. Ağaç ne kadar uzasa da başı göğe ermez. E. Deve Kabe'ye gitmekle hacı olmaz. 9. Sonuç olarak Nabizade Nazım, edebiyatımızda gerçekçilik akımının öncüleri arasındadır. Türk kırsal kesimini ilk kez öyküye, romana sokmuş, masalcılığı söküp atmıştır. Batı tekniğini ülkemize taşımış, ruhsal analizlere yer vermiş, dildeki kargaşayı gidermek için çaba göstermiş önemli bir yazarımızdır. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Nabizade Nazım için söylenemez? A. Edebiyatımızda gerçekçilik akımına öncülük edenlerdendir. B. Dilde birliği sağlamak amacıyla çalışmalar yapmıştır. C. Eserlerinde kahramanlarının ruh tahlillerine değinmiştir. D. Türk masalının teknik açıdan batı seviyesine çıkarılmasına öncülük etmiştir. E. Türk edebiyatında ilk kez köy konulu roman yazan odur. 10. Bu yazar hakkında yüzlerce araştırma kitabı yazılmıştır. Bunlardan birkaçını okudum, birkaçına da şöyle bir göz attım. Kafam allak bullak oldu. Bir kez daha şu yargıya vardım. Bir yazarı o yazarın kendi ifadeleriyle tanımak gerekir. O anlatım her şeyi içeriyor. Bu paragrafta vurgulanmak isteneni en iyi özetleyen yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Araştırma türündeki yapıtlar bir sanatçının tanıtımında son derece etkilidir. B. Hiçbir yapıt bir yazarı kendi yapıtları kadar güzel tanıtamaz. C. Bir yapıt hakkındaki eleştirilerin fazlalığı o yapıtın değerli olduğunu kanıtlar. D. Yapıtlardaki alıntılar o sözün sahibini yüceltir. E. Her yapıt yazarından bazı izler taşır, hiçbir yapıt nesnel değildir. 11. Eleştirmen kesinlikle zorlayıcı olmamalı, yapıt hakkında daha iyi veya daha kötü biçiminde yargılara girişmemeli, yalnızca konuyu aydınlığa kavuşturmalıdır. Okur bu açıklamadan kendisi için yararlı olan yargıyı çıkaracaktır. Yapıt hakkında bazı ipuçları okuyucuya yeter. O son yargıyı kendisi vermek ister. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? A. Eleştirmenliğin özel bir okulu olmalı mıdır? B. Eleştirmenlerin bir yapıtı eleştirirken tutumu nasıl olmalıdır? C. Okuyucu bir yapıtı özellikle hangi açıdan okumalıdır? D. Okurların eleştirmenlere ihtiyacı ne ölçüde vardır? E. Eleştirmenlerin yargıları yazarları olumlu ya da olumsuz yönde etkiler mi? 12. Filmler hayatımızı öylesine etkiler ki pek çoğumuza gerçek yaşam pek renksiz gelir. Çünkü gerçek yaşamda bir rastlantıyla değişen hayatlara, ölesiye aşklara pek rastlanmaz. Büyük çoğunluk doğar, okula gider, iş güç sahibi olur, evlenir, çoluk çocuğa karışır. Oysa film kahramanları destansı aşklar olağanüstü maceralar yaşarlar. Yeryüzünün en güzel yerlerine seyahat ederler. Her zaman paraları vardır ve hiç hastalanmazlar. Elbette ölürler ama bu ölümlerde bile öylesine bir ihtişam vardır ki ölüm soğukluğundan uzaklaşır. Sinema bir şenliktir, bir mutluluktur. O bize hayallerimizi sunar ve bizim hep çocuk kalmamızı, hep umut etmemizi sağlar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Film kahramanlarının genellikle sıradan kişilere benzemediğine. B. Gerçek yaşamla filmlerde anlatılan yaşamın farklı olduğuna. C. Filmlerin insan yaşamını çok etkileyebileceğine. D. Sinemanın daha çok bireylerin hayal dünyasına seslendiğine. E. Günümüzdeki filmlerin eski filmlerden daha kaliteli olduğuna. 13. Bir şeye öykünmeden başarıya ulaşmanın olanağı yoktur. Çünkü özgün şeyler yazdığım savında değilim. Fakat Ozan doğrudan doğruya kendi dünyasına giremezse ürün verir vermesine. Fakat yine de bu ürünlerin niteliğinde düşüşler olur. İçinde bulunduğum dünyayı anlatmaya çalıştım. Roman, oyun, öykü. Bunlar bana hep yapay gelmiştir. Roman yazarsam yalan söylerim gibi gelmiştir bana. Oyun daha gerçek gibi ama ona da cesaretim olmamış. Oysa ben şiiri kendime anlatmak sayıyorum. Şiirin en halis, en soylu, en özgün anlatım biçimi olduğu kanısındayım. Bu parçada kendisinden söz edilen sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Başarıya giden yolun taklitten geçtiğine inanmaktadır. B. Yapıtlarında daha çok bireysel duygu ve düşüncelerini anlatmıştır. C. Şiirden başka türlerde de başarılı yapıtlar ortaya koymuştur. D. En önemli yazı türünün şiir olduğu görüşündedir. E. Yapıtlarının değerlendirmesini yaparken alçak gönüllü bir tavır takınmaktadır. 14. Biz aydınlar kendimize halkçı dediğimiz zaman bile, hatta belki en çok o zaman, halkı kendimizden ayrı bir dünyada yaşayan, dumanlı bir kalabalık sayarız. Halk bizim inandığımıza inanabilir, bizim bayağı dediğimize güzel, güzel dediğimize saçma diyebilir. Biz ağzımızın tadını biliriz, o bilmez. Oysa radyodan bize bazen halkın bugüne kadar duymadığı bayağılıkları yayan, gazete ve dergilerde düşünülmedik saçmalıklara düşen, kitap kapaklarına, köşe başlarına, ev işlerine umulmadık zevksizlikleri döşeyen bizleriz. Halk kara gözü ortaya koymuş, biz o cıvık operetleri, halk alçak gönüllü ustalar yetiştirmiş, biz burnu kaf dağında üstatlar. Halk Yemen türküsünü söylemiş, biz o yapışkan, o ağlamış şarkıları. Ne olacak bizim halimiz? Bu parçanın bütününde aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A. Aydınlar ile halk arasındaki anlaşmazlıktan. B. Nitelikli insanlar yetiştirmenin güçlüklerinden. C. Aydınların halkın sorunlarına duyarsız kalışlarından. D. Aydınların kamuoyunu olumsuz etkilemelerinden. E. Halkın ortaya koyduğu kültürel değerlerden. 15. Nasıl çocukluğumuzda, ilk gençliğimizde film kahramanları en yakın sırdaşımızsa, sinema salonları da en sevdiğimiz mekanlardır. İlk seyrettiği filmi, ilk gittiği sinema salonunu hemen herkes anımsar. Koltuklara oturursun, ışıklar usul usul söner ve tek ışıklı şey artık beyaz perdedir. Adeta soluğunu tutup beklersin. Çok geçmez, perdede kadınlar, erkekler, çocuklar düzmece bir yaşam içinde var olurlar. 2 saat boyunca onların acılarıyla, sevinçleriyle, tutkularıyla birlikte olursun. Sonra ışıklar yanar. Ara verilmiştir. Sigara tiryakileri hemen bekleme salonuna geçerler. Sigaralar yakılır. Herkesin tek bir derdi vardır. Acaba filmin sonunda ne olacak? Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? A. İlk seyredilen filmin birçoklarınca unutulmadığından. B. İlk kez film seyreden kişilerin heyecanlı olduklarından. C. Sinema seyircisinin film kahramanlarıyla özdeşleştiğinden. D. Sinema salonlarının her zaman tıka basa doldurulduğundan. E. Seyircilerin izledikleri filmin nasıl sona ereceğini merak ettiklerinden. Test 33. Paragraf yorumu 4. 1. Bu roman birçok yönleriyle sanatçının öteki romanlarından oldukça farklı özellikler taşıyor. Her şeyden önce sanatçının baş kişisi kadın olan tek romanıdır. Romanın hemen tümü kahramanın güncesinden oluşmakta ve yaşadığı olaylar birinci tekil kişi olarak onun bakış açısından anlatılmaktadır. Ayrıca genellikle ele aldığı kentli kadın tipleriyle tanıdığımız yazarın bu yapıtının kahramanı bir köylü kızıdır. Bu kızın köydeki yaşantısı belgesel sayılabilecek ayrıntılarla işlenmiştir. Yukarıdaki parçada söz konusu roman ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Esas kahramanının kadın olduğuna. B. Yazarın diğer romanlarına pek benzemediğine. C. Günlük biçiminde yazıldığına. D. Olayların bir kadının dünyaya bakışıyla yansıtıldığına. E. Belgesel nitelikli romanların en güzeli olduğuna. 2. Bütün yazarlarımızla ilgileniyorum. Bir eleştirmenin, bir araştırmacının görevi bence yargıcınki gibidir. Taraflara yukarıdan bakabilmelidir. İyi bir eleştirmen farklı dünya görüşüne mensup kişilerin yapıtlarını nesnel bir anlayışla ele alır. Öte yandan bir edebiyat yapıtının ölçüsü neyi işlediğinden çok nasıl işlediğinde gizlidir. Bunu ortaya çıkarmak istediğinde eleştirmen ancak paletinde her renge yer verirse ülkenin edebiyat manzarasını yansıtabilir. Ben eleştirmeni ülkenin edebiyat tarihçilerine malzeme hazırlamakla görevli sayıyorum. Bu parçaya dayanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Gerçek bir eleştirmen yargılarında objektif davranan kişidir. B. Bir eleştirmen yapıtların konusundan çok anlatım özelliğiyle ilgilenmelidir. C. Eleştirmenin bir görevi de ülke edebiyatını okuyuculara en iyi biçimde tanıtmaktır. D. Kişisel kırgınlıklar, kıskançlıklar bir yapıtın değerlendirmesini etkilememelidir. E. Bir eleştirmen neyi eleştirmesi gerektiğini en iyi edebiyat tarihçilerinden öğrenir. 3. Nokta nokta nokta. Tiyatroya giden herkesin tiyatrodan anladığı, şiir üzerine konuşan herkesin de şiirden anladığı söylenemez. Hatta eleştirmenler ki bunlardan pek çoğu şiirle işe başlamış, en düşük ölçüde başarıya ulaşamadıklarından vazgeçmiştir. Arasında sanattan ortalama ölçüler içinde anlayan kaç kişi vardır? Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Sanattan anlayandan çok anlamayanın olması olağan bir durumdur. B. Ülkemizde tiyatro ve şiir yeterince ilgi görmemektedir. C. Şiir başka, tiyatro başka bir türdür. Aralarında benzerlik yok gibidir. D. Eleştirmenler görevini yaptıkça tiyatrodan ve şiirden anlayanlar çoğalacaktır. E. Bir yapıtın tutunmasında en önemli etken kullanılan dildir. 4. Deneme özgürce seçer konusunu. Ölüm, aşk, düşünce, özgürlük, doğa sevgisi, ahlaktan alışkanlıklarımıza, giyim kuşama, kadınların saç tuvaletine değin her şey denemenin konusu olabilir. Bu yüzden okurlar da roman gibi, öykü gibi hoşça vakit geçirmek, eğlenmek, oyalanmak için okurlar denemeyi. Ne ki eğlenir, hoşça vakit geçirirken bir yandan da denemenin düşünsel yapısından çok şey öğrenirler. Çünkü bilimsel bir asık suratlılığa bürünmeyen ağırbaşlı bir yazı türüdür deneme. Öğreteceğini şişirmeden, böbürlenmeden, bilgiçliğe kaçmadan tatlı tatlı bir söyleşi havası içinde öğretir. Bir halka, bir ulusa değil, tüm insanlığa seslenir bu tür. Yukarıdaki parçada deneme türünün hangi özelliğinden söz edilmemiştir? A. Belirli bir konu üzerinde durmadığından. B. Hem keyif verici hem de didaktif bir tür olduğundan. C. Yeryüzünde yaşayan herkese hitap ettiğinden. D. Dil ve anlatım açısından bir konuşma havası niteliği taşıdığından. E. Denemenin herkes için geçerli tek bir tanımının olmadığından. 5. 1. Sinemanın edebiyatla ilişki kurması, bir romanın perdeye aktarılması yeni değil. 2. Sinemanın ünlü, ünsüz birçok yapıttan yararlandığını daha önce de gördük. 3. Yönetmenler çoğu kez oyuncularını iyi seçemedikleri için güzelim filmi farkında bile olmadan berbat ediyorlar. 4. Bunda belki oyuncuların istediği ücretler de etkili oluyor. 5. Kanımca yönetmen bu sorunu aşmalı ve her rolü onu en iyi canlandıracak oyuncuya vermeli. 6. Oyuncunun bir yapıtı ne kadar güzelleştirdiği şuradan belli. 7. Aynı oyunu bir grup izleme rekorları kırarak sahneye koyarken başka bir grup seyirci bile bulamayabiliyor. Bu parça kaç numaralı cümleden itibaren ikinci bir paragrafa ayrılmalıdır? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. 6. Kötü okuyucu ne bekler sanat yapıtından, ne alır? Kendi içine sımsıkı kapalı, değişmeye dirençli, kendi alışılmış düşünce ve kafa yapısını savunma mekanizması alabildiğine gelişmiş bir kişidir o. Alışılmış kalıplardan, ortamalı bir beğeniden, değişmeye karşı dirençten kas katı bir zırhı vardır onun. Hiçbir gerçek sanat yapısı delemez bu zırhı. Bunun içinde iyi olsun kötü olsun sanat yapıtlarının ona verdiği hiçbir şey yoktur. Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Bir sanat yapıtının değerini ancak nitelikli bir okuyucu kavrayabilir. B. Büyük sanat eserlerinde kötü okuyucuları bile etkileyen bir yan vardır. C. Bir okuyucunun iyi mi, kötü mü olduğunu anlamanın belli bir ölçütü yoktur. D. Kötü okuyucular değerli hiçbir sanat yapıtı ile ilgilenmezler. E. Herkes başlangıçta kötü bir okuyucudur. Ancak zamanla sanat yapıtlarının değerini anlar. 4. Kaset 2. Yüzün Sonu.